Ayrım 21, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 256. Kan ve kilin karışımı. Zekeriyası için ilk insanın yapılıp ortaya çıkmasını bundan sonra maymun adam ile Tanrı'nın karışımı olarak değil, kan ve kilin karışımı olarak anlatmaktadır. Nefilimlerin Homo erectus üzerindeki çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sitchin şöyle diyor: Enki'nin biraz büyük bir bilgelik eseri vermesi, yani bilimsel know-how vermesi için nasıl göreve çağrıldığını anlatan bir metin, tanrılar için hizmetkarlar biçimlendirme görevini yerine getirmekle büyük bir sorun görmediğini belirtir. Yapılabilir diye ilan eder, sonra ana tanrıçaya bu talimatı verir. Dünyanın bodrumundan, tam abzunun üstünden, bir yuvarlak olana dek kili karıştır ve bir yuvarlak şekil ver. Kili doğru hale getirecek olan, iyi bilen genç tanrılar sağlayacağım. Zekeriyası için kan sözcüğünü koyu kırmızı toprak, nefes, ruh olarak kabul etmektedir. Tanrılar insanı yaratmaya karar verdiklerinde liderlere açıkladı: kan toplayacağım, kemikleri varlık edeceğim. Kanın belli bir tanrıdan alınması gerektiğini öneren Ea, ilkeller onun modeli ardınca biçimlensinler dedi ve tanrıyı seçtiler. Onun kanından insanoğlunu biçimlendirdiler. Üstüne hizmeti yüklediler, tanrılar serbest kalsın diye. Bu idrakin ötesinde bir işti. Zekeriyası için tanrıyı buldu, onun kanını aldı, sıra kanı kille karıştırmaya geldi. Zekeriyası için burada kan konusunda bir açıklama yapıyor şöyle: Tanrılar insanlar gibi metni, amacı bir tanrının kanının niçin kile karıştırılması gerektiğini açıklamak olan bir pasaj içermektedir. Gereken ilahi unsur sadece bir tanrının damlayan kanı değildi. Çok daha temel ve kalıcı olan bir şeydi. Seçilen tanrının teeması olduğu söylenir bize. Önde gelen otoritelerden, Oxford Üniversitesi'nden W.G. Lambert ve A.R. Millard metin üstünde kişilik diye tercüme ettiği bir kelimedir bu. Ama kadim terim çok daha spesifiktir. Harfiyen hafızayı yerinde tutanı barındıran anlamına gelir. Dahası aynı terim Akkadça'da versiyonunda ruh olarak çevrilen etemi olarak yer alır. Zekeriyası için doğum tanrıçasını işin içine sokmaktadır artık. Tanrılar insanlar gibi destanına göre tanrılar daha sonra doğum tanrıçasını, yani ana tanrıca Ninhursag çağırdılar ve görevi yerine getirmesini istediler. Doğum tanrıçası buradayken, doğum tanrıçası döller biçimlendirsin. Tanrıların anası buradayken, doğum tanrıçası bir lulu biçimlendirsin. İşçiler tanrıların yükünü taşısın, bir lulu amelu yaratsın, boyunduruğu o taksın. Buna paralel ana tanrıça tarafından insanın yaratılması adını taşıyan bir eski Babil metninde tanrılar tanrıların ebesini, bilgili Mami'yi çağırırlar ve ona şöyle derler: Sen ana rahimsin, insanoğlunu yaratabilecek olan. Yarat öyleyse lulu, o taksın boyunduruğu. Bu noktada tanrılar insanlar gibi metni ve paralel metinler insanın gerçek yaratılışının ayrıntılı bir tarifine girişirler. İşi kabul eden tanrıça burada Ninti, yaşam veren hanım olarak adlandırılır. Saflaştırma ve abzunun kılığı için kullanılacak bazı kimyasallar, abzunun ziftleri dahil gereken birçok şeyi sıralar. Bu malzemeler her neydiyseler, Ea gerekenleri anlamakta hiç zorluk çekmez, kabul ederek şöyle der: Saflaştırıcı bir banyo hazırlayacağım. Bir tanrı kanını akıtsın. Onun etinden ve kanından Ninti kili karıştırsın. Karışan kilden bir insan biçimlendirebilmek için biraz kadın yardımı, bir tür hamilelik veya çocuk taşıma unsurları gerekmektedir. Enki kendi eşinin yardımını önerdi. Ninki tanrıça eşim, doğuran o olacak. Yedi doğum tanrıçası yanında yardımcı olacak. Kan ve kilin karışmasının ardından çocuk taşıma aşaması, yaratığa ilahi bir mühür basma işini tamamlayacaktı. Yeni doğanın kaderi açıklandı. Ninki onun üstüne tanrıların suretini sabitleyecek ve olacak olan insan olacak. Zekeriyası için yorumlarında ve sunduğu belgelerde rahimden söz etmektedir. Rahim dışında insanın oluşumu mümkün görünmemektedir. Kil ile kanı Ninti karıştırmış, bu karışım Enki'nin karısı Ninki'nin rahmine yerleştirilmiş, Ninki hamile kalmış ve Adem'i doğurmuştur. Adapa yani Adem ilk insan modeli olarak kabul edilmiştir. Daha sonra bakalım neler olmuş. Adapa yani Adem'in doğru yaratık olduğu kanıtlanınca kopyalarının yaratılması için bir genetik model veya kalıp olarak kullanıldı. Bu kopyalar sadece erkek değil, erkek ve dişiydi. Daha önce göstermiş olduğumuz gibi kadını biçimlendirdiğini söyleyen ahitteki kaburga, Sümerce ti yani kaburga ve yaşam üstünde bir kelime oyunudur. Bu da Havva'nın Adem'in yaşam özünden yapıldığını onaylamaktadır. Mezopotamya metinleri Adem'in kopyalarının ilk üretimi hakkında bir görgü tanığının anlattıklarını verir. Enki'nin talimatına uyulmuştur. Yaşam nefesinin üflendiği Şimti evinde Enki, ana tanrıça ve 14 doğum tanrıçası toplanmıştır. Bir tanrının özü elde edilmişti. Saflaştırıcı banyo hazırlanmıştı. Ea kili onun önünde temizledi, ilahiler söylemeye devam etti. Napiştu'yu saflaştıran tanrı Ea konuştu. Onun önüne oturdu, onu teşvik ediyordu. Kendi ilahisini söyledikten sonra elini kile uzattı. Artık insanın seri üretimi işleminin ayrıntılarına şahit olmaktayız. 14 doğum tanrıçasının karşısında Ninti kilden 14 parça kopardı. Yedisini sağa koydu, yedisini sola koydu. Aralarına kalıbı koydu. Tüyleri, göbek bağı kesicisi. Doğum tanrıçaları bir aradaydı. Ninti ayları sayıyordu. Beklenen 10. ay yaklaşıyordu. 10. ay geldi, rahmin açılması dönemi geçti. Yüzü anlayışla parladı. Başını örttü, ebelik yaptı. Belini kuşakla sardı, kutsamayı açıkladı. Bir şekil çekti, kalıpta yaşam vardı. Anlaşılan insanın yaratılış draması geç doğumla tamamlanmıştı. 14 doğum tanrıçasını hamile bırakmak için kil ve kan karışımı kullanılmıştı. Ama 9 geçti ve 10. ay ilerledi. Rahmin açılması dönemi geçti. Neyin gerektiğini anlayan ana tanrıça ebelik yaptı. Ninti ayları sayar. Belirlenen 10. ayda çağırdılar. Eli açan hanım geldi. İle rahmi açtı. Yüzü neşeyle parladı, başı örtülüydü. Bir açıklık yaptı, rahimde olan fırladı. Coşkuya kapılan ana tanrıça çığlık attı. Yarattım, onu ellerimle yaptım. Zekaria Siçi'nin anlatımları böyle. Çift cinsiyetli Adem, tanrıdan alınan kan ile yerden alınan kilin karışımının bir tanrıçanın rahmine yerleştirilmesi ve tanrının doğurması sonucu oluşmuştur ona göre. Kalıp yaratıldıktan sonra da yine doğum yoluyla yukarıdaki anlatıma uygun olarak çoğaltılmıştır. Yaratılışı anlamlandırmaya çalışıyor, sonuçta doğuma ulaşıyor. Maymun adamlar. Zekaria Siçi'nin üzerinde durduğu maymun adamların nereye gittiğini merak etmiş olabilirsiniz. Haklısınız. Zekaria Siçi'nin Tanrı'nın kanı ve dünyanın kilini karıştırarak Ninki'nin rahmine yerleştirip Adem veya Adapa yaptırdığında maymun adam bu sürecin neresinde diye kafanız karışmış olabilir. Kafanız karışmasın çünkü Zekaria Siçi'nin sorunuza cevap veriyor. Buyurun. Bilginleri de ilahiyatçıları da şaşırtan çelişki, ahit metinlerinin orijinal Sümerce kaynakların bir özeti olduğunu fark etmemiz de ortadan kalkmaktadır. Bu kaynaklar bizi şöyle bilgilendirir. Maymun adamları hayvanlarla karıştırarak bir ilkel işçi yaratmaya çalışan tanrılar, işe yarayacak tek karışımın maymun adamlar ile nefilimler arasında olabileceği sonucuna vardılar. Birkaç başarısız denemeden sonra bir model yani Adapa yani Adem yapıldı. Başlangıçta sadece tek bir Adem vardı. Adapa veya Adem'in doğru yaratık olduğu kanıtlanınca kopyalarının yaratılması için bir genetik model veya kalıp olarak kullanıldı. Bu kopyalar sadece erkek değil, erkek ve dişiydi. Daha önce göstermiş olduğumuz gibi kadını biçimlendirdiğini söylenen ahitteki kaburga, Sümerce ti yani kaburga ve yaşam üstünde bir kelime oyunudur. Bu da Havva'nın Adem'in yaşam özünden yapıldığını onaylamaktadır. Dipnot Zekaria Siçi'nin 12 Gezegen Ruh ve Madde Yayınları sayfa 377. Zekeriyası için kısaca şunu söylüyor. Nefilimler maymun adamlarla çok uğraştılar, başarısız oldular. Bu işlemden vazgeçtiler. Kil ile Tanrı'nın kanını karıştırıp Ninki'nin rahmine koydular ve Adem'i yaptılar. Nefilimlerin spermi, maymun kadının yumurtası. Zekeriyası için tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyor, irdeliyor. Anlatmaya çalıştığı bir türlü zihnine yatmıyor. Kil, çamur pek inandırıcı olmuyor. Kille Tanrı'nın kanı karıştırıldığında nasıl insan olacak bir türlü aklına yatmıyor. İrdelemeye devam ediyor. Sonuçta geni buluyor. Tanrıların özünün gen olması gerektiğine ulaşıyor. Tekrar basit tek bir çeviriye geliyoruz. Gen, Mezopotamya'nın ya da Ahit'in kadim metinlerinin kanıtları, biri bir tanrının, diğeri ise Homo erectus'un olan iki gen takımını kaynaştırmak için benimsenen işlemin ilahi unsur olarak erkek genlerini ve dünyasal unsur olarak dişi genlerini kullanmayı içerdiğini önermektedir. Zekeriyası için erkek tanrının spermi ile maymun adam Homo erectus'un dişisinin yumurtasını döllediğini anlatmaya çalışıyor. Zekeriyası için Şit'in doğumu ile ilgili şunları söylüyor. İlahın Adem'i kendi suretinde ve benzeyişinde yarattığını tekrar tekrar iddia eden Tekvin kitabı, daha sonra Adem'in oğlu Şit'in doğumunu şu sözlerle tarif eder. Ve Adem 130 yaşında, kendi benzeyişinde suretine göre bir oğulun babası oldu ve onun adını Şit koydu. Terminoloji Adem'in ilah tarafından yaratılışını tarif etmekte kullanılanlarla aynıdır. Ama Şit kesinlikle biyolojik bir süreçten geçerek Adem'den doğmuştu. Yani bir dişi yumurtanın Adem'in erkek spermi tarafından döllenmesi ve ardından gelen gebe kalış, hamilelik ve doğum. Bu eş terminoloji bu süreci anlatmaktadır ve tek mantıklı çıkarım Adem'in de ilah tarafından bir dişi yumurtanın bir tanrının spermiyle döllenmesi işlemi yoluyla ortaya çıkarmış olmasıdır. Zekeriyası için kilin yumurta olduğunu düşünmektedir. Her şeyi yerli yerine koyduktan sonra şu sonuca ulaşmıştır. Eğer tanrısal unsurun karıştırıldığı kil tüm metinlerin ısrar ettiği gibi dünyasal bir unsur idiyse, tek mantıklı çıkarım bir tanrının sperminin, yani onun genetik malzemesinin bir maymun kadının yumurtasına sokulmuş olmasıdır. Sonra ne olmuş? Bir tanrının genleriyle döllenen bir dişi Homo erectus'un yumurtası daha sonra Ea'nın eşinin rahmine yerleştirildi. Ve model elde edildikten sonra bunun kopyaları hamilelik ve doğum sürecine girmeleri için doğum tanrıçalarının rahimlerine yerleştirildi. Kalıbın çoğaltılmasını da şu şekilde anlatıyor Zekeriyası için. Bilge ve bilgili, çifte 7 doğum tanrıçası toplandı. 7'si erkek doğurdu, 7'si kız doğurdu. Doğum tanrıçası, yaşam nefesinin rüzgarını hasıl etti. Çiftler halinde tamamlandılar, çiftler halinde onun önünde tamamlandılar. Zekeriyası içini kutlamamız gerekiyor. Dinlerin anlattığı Havva'dan doğma çocukların birbirleriyle evlenmeleri gibi kabul edilemez anlatımları Zekeriyası için tersine çevirmiştir. 7 tanrıça dölleniyor, doğum yapıyorlar. 7'si kız, 7'si erkek doğuruyor. Okuyucunun izlediği gibi Tevrat ve İncil'i tekrar güncellemeye çalışan Zekeriyası içine göre doğumdan başka yol yoktur. Zekeriyası için sonuç olarak Tanrı'nın spermi ile maymun kadının yumurtasını rahim dışında tanrıların laboratuvarlarında birleştirmiş, döllemiş, daha sonra bir tanrıçanın rahmine yerleştirmiş, sonuç olarak doğum yoluyla ilk insanı elde etmiştir. Görüldüğü gibi dini güncellemeye çalışan kişiler bile düşüncelerinin merkezine doğumu koyarken, Alevi olduğunu iddia eden kişilerin yaratılışla uğraşması çok basit, ilkel bir yaklaşımdır. Müslüman Alevi İsmail Onarlı ve Kırklar. Kırklar Meclisi'nin Mekke'de ilk Müslümanlarca gizli olarak kurulduğunu iddia eden, İslam'ı ve sureleri ezbere bilen, cemlerde Kur'an'dan surelerin okunduğunu anlata gelen Müslüman Alevi İsmail Onarlı da Kırkları kişi olarak saymaya çalışmaktadır. Dipnot: İsmail Onarlı, toplum tasarımında bir Alevilik belgesi, Medine vesikası. Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hamza, Selman-ı Farisi, Kürt Gavan, Türk Süreyç, Ümmü Selame, Ebu Hureyre, Rahip Hanzele, Revaha, Mazun, Ali Kamber, Caferi Tayyar, Ebu Zerri Gaffari, Cabiri Ensari, Maliki Eşter, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbn Sebe, Ebu Derda, Cömert-i Kassab, Muhammed bin Ebu Bekir, Ammar İbni Yaser, Süheyl-i Rumi, Mikdat, Bilal-i Habeş. Listesinde 26 kişi var. İlk Müslüman olanlardan Hatice ve Ali de sayılmış. Listeyi düzenlerken Muhammed bin Ebu Bekir ismini sonlara doğru yazmış İsmail Onarlı. Bu Ebu Bekir bizim bildiğimiz sonradan halife olan Ebu Bekir değildir. Künye tutmuyor. Halife Ebu Bekir 572-634 Mekke'de doğmuştur. Cami'ul Kur'an, Es-Sıddık, El-Atik lakaplarıyla anılır. Asıl adı Abdülkâbe'dir. Anasının adı Ümmül Hayr Selma, babasının adı ise Ebu Kuhafe Osman'dır. Uzun soyu Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Amir, İbni Murca, Et-Temi biçiminde anlatılır. İslam'ın gelişmesinde büyük emeği olan pek çok kişi onun davetiyle Müslümanlığı kabul etmiştir. Daha sonra kızı Ayşe'yi de Muhammed'e verecektir. Bazı kaynaklar ilk Müslüman olanların ikincisini, bazı kaynaklar ise dördüncüsünü Ebu Bekir olarak göstermektedir. Hazreti Hatice ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, eğer Ebu Bekir ilk Müslüman olan birkaç kişi arasında sayılıyorsa, İsmail Onarlı neden onu da kırklar arasında saymamaktadır? Bilindiği gibi Ebu Bekir, Muhammed'in en yakını, daha sonra ise kayınbabasıdır. Halam kahinlik, büyücülükten anlardı. Bana da bir gün, ya Osman sen büyük bir zatın kızıyla evleneceksin. O zat bir peygamber olsa gerek dedi. Bunun üzerine benim içime bu yerleşti. Dostum olan Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlattım. Dedi ki, ya Osman sen akıllı bir kimsesin. Hiç görmez işitmez ve hiçbir şeye zarar ve fayda vermez birkaç taş nasıl tanrı olabilir dedi. Tam bu esnada Peygamberimiz S.A. ve Hazreti Ali ile beraber geçtiler. Hazreti Ebu Bekir durumu onlara anlattı. Peygamberimiz bana dönerek, ''Ya Osman, Hak Teala seni cennete misafirliğe davet eder. Sen de icabet eyle.'' Bu söz bana tesir etti. O anda İslamiyet'e girdim. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kızıyla evlendim diye anlatan 5. Müslüman Osman'ı neden saymamıştır Onarlı? Ömer'i de saymamış. Oysa her üçü de İslam'ın ilk dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş şahsiyetlerdir. Ömer'in 40. Müslüman olduğu bilinmektedir. Alevilerin Ömer'i de sevmediğini bildiği için Kırklar Meclisi'nde onun da adının sayılmasının inandırıcı olmadığını düşünmüş olmalıdır. Ali ile Ömer'in arası güllük gülistanlıktır o sıralarda. Ali daha sonra kızı Ümmü Gülsüm'ü 60'lı yaşlarını yaşayan Ömer'e vermiştir. Yani Ali Ömer'in kayınbabasıdır. Burada içinden biraz zor çıkılır bir durum da oluşmuştur. Dipnot: Nabiye Abbott, Hazreti Muhammed'in sevgili eşi Ayşe. Sayfa 98-99. Yürükan şunları söylemektedir. Hazreti Fatma'dan dünyaya gelen Ümmü Gülsüm Hazreti Ömer ile evlendirilmiştir. Hazreti Ömer ise Ümmü Gülsüm'ün dedesinin kayınpederidir. Hazreti Ömer'in boşamış olduğu Atike isimli kadın ise bilahare Hazreti Hüseyin'in zevcesi olmuştur. Peygamber diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü ise Hazreti Osman'la evlendirdi. Dipnot: Yusuf Ziya Yürükan, İslam Dini Tarihi, sayfa 171-172. Çözümü zor bir alıntı. Muhammed kızlarından Fatma'yı Ali'ye, Ümmü Gülsüm'ü de Osman'a veriyor. Demek ki Ali ile Osman bacanak oluyorlar. Muhammed Ali ile Osman'ın kayınbabası oluyor. Ömer kızı Hafsa'yı Muhammed'e veriyor. Yani Ömer Muhammed'in kayınbabası oluyor. Muhammed torunu Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü Ömer'e veriyor. Yani Ali Ömer'in kayınbabası, Fatma da kaynanasıdır. Ömer'in boşadığı Atike'yi Muhammed'in torunu Hüseyin alıyor. Ne kadar karışık ilişkiler yumağı değil mi? Kimin kime nasıl akraba olduğu belli değil. Kendilerine Alevi Müslüman diyenler Osman'a, Ömer'e, Ebu Bekir'e ne kadar kızarlarsa kızsınlar, bu insanların kendi aralarındaki ilişkiler problemsizdir. Örneğin Peygamber Muhammed Osman'a iki kızını vermiştir. İlk kızı Rukayye aslında Ebu Leheb'in ikinci oğlu Uteybe ile nişanlıdır. İslamiyet geldiğinde Ebu Leheb iman etmedi ve oğluna Muhammed'in kızını boşamasını söyledi. Uteybe Rukayye'yi boşadı. Rukayye daha sonra Osman'a verildi. Bedir Savaşı'ndan sonra Rukayye ölünce Muhammed diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahladı. Bu yüzden Osman'a iki nur sahibi anlamına gelen Zinnureyn denmektedir. Bu bilgi İslam kaynaklarının çoğunda vardır. İlk Müslüman olanların arasında Zeyd de var. Onun ismini de saysa iyi olurmuş onarlı. Hatırlatmam gerekirse hani köle olan Zeyd, Hatice kocası Muhammed'e kölesi Zeyd'i hediye etmiş. Muhammed de onu kölelikten azat etmiş, oğul olarak kabul etmiş. Kendi halasının kızı Zeynep'le evlendirmiş. Daha sonra Zeynep'le kendisi evlenmişti. İsmail onarlı çocuk denecek yaştaki Ali ve Fatma'nın bile adını sayıyor ama Zeyd'in adını anmıyor, ilginç. Tarih yazımında şu anda içinde bulunulan zamana ve zemine göre davranmak doğru değildir. Ömer'i, Osman'ı, Ebu Bekir'i yazmadan İslam olur mu? Kırklar Meclisi olur mu? Eğer Kırklar Meclisi'ne Ebu Bekir'in, Osman'ın ve Ömer'in adı da eklenebilecekse ve kırklardan birinin kanı aktığında hepsinin kanı akıyorsa ve Ali'nin kolu kesildiğinde Ebu Bekir'den, Osman'dan ve Ömer'den de kan akıyorsa, İsmail Onarlı gibi Müslümanlara güvenen Alevilerin duyguları, düşünceleri çok karışık demektir. İsmail Onarlı'nın değişik yerlerdeki yazılarında ölmeden önce ölmek, ateşten gömlek giymek, demirden leblebi olmak, serini meydana koymak, sırrı sır etmek, hak ile yeksan olmak gibi kavramlar geçmektedir. Ona göre bu süreçlerden sırrı hakikat kapısından bile ilk Müslüman olanların geçtiği anlaşılıyor. Demek ki Alevilerin sırrının sırrı sır etmek, hak ile yeksan olmak, sırrı hakikat kapısı gibi kavramların açıklanmasının ilk Müslüman kafilede bulunması gerekiyor İsmail Onarlı'ya göre. İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi olduğuna göre ve o da kırklardan biri olduğuna göre bizim imamımızın da İsmail Onarlı'nın olması uygundur. İslam'da tek evlilik yok, Alevilerde ise tek evlilik kesin kural. Kırklar Meclisi genel olarak Araplardan oluşuyor anlatımlara göre. Yukarıdaki anlatımlar ile birlikte sadece Peygamber Muhammed'in eşlerinin adını saydığımızda Alevilerin neden tek evlilik yaptığına, birden fazla evliliğin yasak olduğuna açıklama getirmeleri gerekecektir. Muhammed 25 yaşına kadar bekardır. 50 yaşına kadar Hatice ile tek evlilik gerçekleştirmiştir. 50-60 yaş arası birçok evlilik yapmış, 60 yaşından sonra evlenmemiştir. Evlilikleri şu kadınlarla gerçekleştirilmiştir. 1. Zema kızı Sevde. 2. Ebu Bekir'in kızı Ayşe. 3. Cahş'ın kızı Esedli Zeynep. 4. Ömer'in kızı Hafsa. 5. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Ramle. 6. Mahzum oğullarından Ümmü Seleme. 7. Haris'in kızı Cüveyriye. 8. Ahtab bin Hüey'in kızı Safiye. 9. Haris'in kızı Meymune. 10. Huzeyme kızı Zeynep'tir. Ayrıca Kinde oğullarından Numan'ın kızı Esma ve Kilab kabilesinden Zeyd'in kızı Amre'yi ilişki kurmadan baba evine göndermiştir Muhammed. Bilinen iki de cariyesi vardır Muhammed'in, Maria ve Reyhane. Yukarıdaki listede Ebu Bekir'in kızı Ayşe, Ömer'in kızı Hafsa, Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Ramle'ye de dikkatinizi çekiyoruz. İsmail Onarlı Kırklar Meclisi'nde Ömer'e, Osman'a ve Ebu Bekir'e neden yer vermemiş acaba? 21. ayının sonu, sayfa 269.